Ayrım 29. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 315. 85. Roberts kırgındı. Olaylar gafil avlamıştı onu. Evet, gerçi Donovan daha Şubat'ta Corey'e dikkat etmek gerektiğini söylemişti. Ama Roberts onun sözlerini pek ciddiye almamıştı. Dulles'in Corey'e gittiğini öğrenince Roberts gülümsedi. Orayı düzene sokabileceğini Roberts ancak şimdi anlayabiliyordu. Seul hükümeti bir küçük hırsızlar çetesidir. Eğer Kore'de bir şeyler olmazsa Seul elimizden gider. Roberts'a neden açmamışlardı hareket planını? Besbelli MacArthur'un fikriydi bu. Dünyayı sarsmak istiyordu MacArthur. Kore'yi, Çin izleyebilirdi. Ama Acheson Avrupa seçeneğini yayılıyordu. Johnson da öyle. Peki kimdi kararları veren? Belki de Donovan'da, Acheson'da, başkan da birer kuklaydı da ipler Wall Street'in elindeydi. Harekatın ilk haftasında Amerikalıların uğradıkları başarısızlıklara Roberts'ın canı sıkılmakla birlikte içinden "Oh olsun" demişti. Ne aptalca bir girişim bu. Sömürge savaşına başlıyorlar ve üstelik bunu kendi çocuklarımızı harcayarak yapıyorlar. Eğer Pyongyang üzerine bir bomba atsalardı bunu aklım alırdı. Ama buna bir türlü karar veremiyorlar ki. Kimimiz Avrupa'yı hesaba katmak gerektiğini savunuyoruz. Kızılar en olmayacak çevrelerde bile bombaya karşı bir kamuoyu oluşturmuşlar. Kimimiz de bombanın yeterince etkili olmayabileceğini fısıldıyor. Böylece yaratılmış bir mit yıkılabilirmiş. Niye dayanacağız? Şaşırdım kaldım. Gazeteler uluslararası bir kol ordu kurulacağını yazıyorlar. Saçma. Böyle şeylerde kimseye duyurmadan karar alınır. Birkaç kutlama telgrafı ve batakhanelerden devşirilmiş birkaç bin çapulcu oluyor kısmetimiz. Askerlerimizde savaşçı ruh yok. 300 denizci karşı tarafta iki makinalı tüfek var diye saatlerce yerinden kıpırdayamıyor. İnanılmayacak bir şey. Ama ne yazık ki gerçek. Nerede Amerikan coşkunluğu? Asker değil, spekülatör ve bir takım nevrastenikler yetiştirmenin cezasını çekiyoruz. New York Times'ta Mailer'in savaşın dehşetini anlatan romanının reklamını yaparlarsa böyle olur. Kızılların barışın erdemleri üzerine bağırmalarını olanak verirlerse böyle olur. Ve Amerikalıların özgür düşünceliliği üzerine duygulanırsa böyle olur. Daha ilk provada ağzının payını verirler adama. Roberts eleştiri suçlama yapacak sıra olmadığını anlıyordu. Kayıpları sınırlamak, olup bitenlerden ders almak gerekti. Hiç dinlenmeden çalışıyordu. Karısını denize göndermiş, kendisi boğucu, kızgın kentte kalmıştı. Zayıflamıştı da, gözleri yorgunluktan ve hırstan parlıyordu. Tüm ülke sıtmaya tutulmuş gibiydi. Bindle mimarını sıkıştırıp duruyordu. Dünya savaşı mimar onun yeraltı evini tamamlamadan başlayabilirdi. Rahmetli senatör Love'un arkadaşı Yoker hemen her gün Moskova üzerine bir bomba atılmasını öneriyordu. Böyle gerginlik içinde yaşayamayız. Boych, diplomatların askerlerin yaptıkları yanlışlardan sorumlu olamayacaklarını, generallerin Amerika'nın prestijini beş paralık ettiklerini, Lüksemburgluların bile artık işlerine burun soktuklarını bağırıyordu. Berenson 3-5 gazeteciyle her gün kızıl canavarlıkların parlak tasvirlerini yapıyordu. Uykuyu durağa yitirmişti Berenson. Her gece kabus görüyor. Ne yapalım? Hayır, bu bile etkilemiyor, diye bağırıyordu uykusuz arasında. Karısı onu yatıştırmaya çalışıyordu. Kuzucuk, iyi bir sinir doktoruna göstermelisin kendini. Çok güzel ilaçlar var günümüzde. Jackson'da Richmond Jr. Dr. Hellis'e gidiyor ve eğer beni askere çağırırlarsa diyordu, çocukluğumdan beri Sağralı olduğuma ilişkin bir rapor verir misiniz? Yargıç Gilmore, kızılları muhakkak Meksika körfezine çıkartma yapacaklarını, o zaman kendisinden Clark işinin hesabını soracaklarını söylüyordu. Anders, McCorn'u çağırdı. Kızıllar başladı. 38. paraleli geçmişler. Eğer hemen oracıkta derslerini vermezsek Amerika'ya kadar uzanırlar. McCorn için çekti. Kızılların başlamaları hiç şaşırtmadı beni. Her zaman söylemişimdir bu adamların sıfır numara üçkağıtçı olduklarını. Kötü olan benim de başlamam gerekti. Korktuğumu sanmayın. Yalnızca ben şu Kore denilen lanet yere giderken ömründe barut kokusu duymamış işsiz güçsüzler de Broadway'de dolaşıp keyif edecekler. Sizin örnek olmanız gerekir. Eski muharipsiniz siz. Ne zorluklar içinde kazandınız o madalyalarınızı. Korkarım bu kez hiçbir zorluk çekmeden göbeğim küçük bir demir parçası kazanıverecek. Aslında ne yararı var bunları konuşmanın? Madem ki yazıldım, gideceğim. Ne zenciyim ben, ne Yahudi. Karşı yolda nefis bir bar var. Gidip bir kadehçik bir şeyler içelim. Bu 38. paralelden konuşmaktan çok daha iyidir. Zaten yakında göreceğim o paraleli. Ama orada şöyle sakin sakin bir kadeh bir şey içebilir miyim, bunu bilmiyorum. Bill Coster'a düşlerini gerçekleştirmek kısmet olmadı. Avrupa'dan Temmuz'da döndü, dinlenmek, sonra da sosyete skandalları üzerine haftada bir iki yazı yazmak niyetindeydi. Ancak Victoria'nın boğazına kadar borca girdiğini öğrendi, döner dönmez. Victoria, Charlotte'ın birine bir koltuk takımı ısmarlamıştı. Üçgen biçimde olan bu koltuklar hem kendi çevrelerinde dönebiliyorlar hem de sıçrayabiliyorlardı. Bu sırada da iç karartıcı siren sesine benzer bir ses çıkartıyorlardı. Bayan Coster bunların sentetik sanatın son sözü olduğunu ve kendisinin böyle bir şaheser için topu topu 10 bin dolar ödeyememesi durumunun utanç verici olacağını düşündüğünü söyledi. Bill öfkeyle hiçbir zaman böyle rezil şeylerin üzerine oturmayacağını, parası olmadığını, zaten Bayan Coster da dahil olmak üzere her şeyden ve herkesten bıktığını söyledi. Ancak akşam yine de bir makale dikte etmekten kendini alamadı. Önümde Kore'de ölmüş kızıl tankçıların fotoğrafları var. Bunlar açıkça görülüyor, Koreli makyajı yapılmış Rus askerleri. Amerika için savaş başladı. Gözü pek pilotlarımız kızıl sürülerini yok ediyorlar. O kızıl sürüleri ki tüm Kore'yi, Japonya'yı hatta Filipinleri ele geçirmeye niyetlenmişlerdi. Bayan Dora Adams kocasına, ''Görüyorsun artık değil mi?'' diye bağırdı öfkeyle. ''McLean seni nasıl oyuna getirdiğini görüyorsun. Bombaya karşı o kağıdı imzaladın ama kızıllar Kore'ye saldırdılar.'' Aynı akşam bilimsel bir toplantıda karşılaştığı Profesör Godwin de şunları söyledi Adams'a. Siz de, ben de düşüncesizce hareket ettik gibime geliyor. Elbette atom bombasına yine karşıyım ama zamansız oldu çıkışımız. Güney Kore'ye saldırılardan sonra herkes komünistlere kızgın. Profesör Hennessy'nin eline de iyi bir bahane geçmiş oldu. Artık herkese kızılları ancak atom bombasını durdurabileceği söyleyecekler. Adams kaşlarını çattı ve hiçbir şey söylemedi. İç karartıcı odasında daracık bir iskemleye oturmuş çalışmaya çalışıyordu. Ancak kafası Kore olaylarına takılmıştı. Godwin, Dora değil. Akıllı bir adamdır profesör. Belki de haklı, bilmiyorum. Zaten orada neler olup bittiğini kimsenin bildiği yok. Herkes haklı ve herkes suçlu. Ama bir gerçek var, şu anda kentler yanıyor ve ana babalar yiten çocuklarını arıyorlar. Artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Elime de gazete almayacağım. Kan denizinde yüzer, yalan, nefret dumanında boğulur olduk tümden. Neden 40 yıl insanın yapısını öğrendim, doğa anayı öğrendim, karanlıklar, dev kertenkeleler daha iyi. Öfkeyle elindeki Times'ı yere fırlattı ve parçalayana kadar üzerinde tepindi. Profesör McCrea'ya aynı zamanda Barış Komitesi üyesi de olan Kürkçüler Sendikası Sekreteri geldi. Kore'deki savaşa karşı büyük bir miting düzenlemek istiyoruz. Korkunç şeyler oluyor orada. Şu fotoğraflara bir baksanıza. Sizden de bir konuşma yapmanızı rica ediyoruz. Reverend McHill'den de istedik ama o kabul etmedi. Öfkemizi paylaştığını söylüyor ama şu anda durum çok nazikmiş. Gazeteler bütün aklı başında dürüst insanları serseme çevirmişler. Elbette çok zor bir durumdayız diye karşılık verdi McClay. Ama eğer şimdi bir çıkış yapmazsak kendimize bile saygı duyabileceğimizi sanmıyorum. Mitinge 2000 kişi geldi. McCrea şunları söyledi. Bilmiyorum. İlk kim geçti 38. paraleli? Çok uzak bir yer buraya. Kanıtlar birbiriyle çelişkili. Dolayısıyla bir karara varabilmek zor. Gergin durumlarda sınır olayları olağandır. Ama bildiğim bir şey varsa Koreliler San Francisco'ya çıkartma yapmadılar. Washington'ı ya da New York'u bombalamıyorlar. Çocuklarımız sakin sakin uyuyorlar. Oysa Koreli çocuklar ateşler içinde yanıyorlar ve onları Amerikalı pilotlar öldürüyor. Salona Anderson kopukları daldı ansızın. Dövüş başladı. Miting kırılmıştı. McClay tam salondan çıkarken birisi koşarak geldi ve sopayla vurmaya başladı. Al sana Amerikan pilotları için. Profesör McClay'i hastaneye götürdüler. Halk ilk günlerdekine oranla yatışmış, savaş işleri canlandırmıştı. Uzun süredir mağazalarda da bu kadar çok alıcı görülmemişti. Bindle, Senatör Yoker'a şunları söylüyordu. İş adamları durumdan memnunlar. Bu çok önemli. Sorun hiç şüphesiz Kore'nin avuç içi kadar bilmem ne parçasında değil, savaştan önce de hiçbir şey yokmuş orada söylediklerine göre, şimdi ise iyice çöle dönmüş. Ama burada tümden her şey bir canlılık kazandı. Her yıl bu aylarda iş adamları genellikle işlerin durgunluğundan yakınırlardı. Dün akşam Grayson bendeydi. Siparişleri yetiştiremiyorlarmış. Borsa bültenine bir bakın. 1928'den bu yana kauçuğun bu kadar yükseldiği görülmüş şey değildi. Ya yün? Bolluk ve mutluluk çağına girmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ben örneğin artık hiç sinirlenmez oldum. Donovan da neşeli bir yüzle şunları söylüyordu Roberts'a. Anımsıyor musunuz? Nasıl karşı çıkmıştınız Asya seçeneğini? Doğru değildi bu. Çünkü bir dünya savaşı ancak lokal bir savaştan sonra başlayabilir. Eski Romalıların dediği gibi bütün yollar Moskova'ya çıkar. Kore harekatı bunun ilk örnekçiği. Roberts tüm ülkenin canlanıp gayrete geldiğini gözlemliyor ve bundan büyük bir memnunluk duyuyordu. Başkan bile hatta daha kararlı bir tavır içindeydi. 3 ay önce olsa gazeteler Profesör McCrea olayından dolayı ateş püskürürlerdi. Oysa şimdi adama yapılan saldırıyı aldıran yoktu. Chicago'da geçenlerde 3 kızılı polisin gözü önünde dövmüşlerdi. Philadelphia'lı lejyonerler tüm komünistlerin tutuklanmasını istiyorlardı. Profesör Godwin'in bile akıllandığı söyleniyordu. Güneyliler her zaman olduğu gibi ateşliydiler. Jackson'da Kore ile ilgili ileri geri sözler eden bir zenciyi asıvermişlerdi. Kore'de komünistlerin hakkından gelir miyiz, gelmez miyiz bilmem ama cephe gerisini temizlemekte olduğumuz kesin. Garston'un çalıştığı fabrikada işçiler başlangıçta komünistleri sövüyorlardı. Mac James, Güney Kore'nin durumu kuzeyinkinden kötüydü, anlıyorum ama bu savaş başlatmak için bir neden değildir ki, diyordu. Whipper, takke düştüğü komünistlerin keli göründü. Amerika tehlikede, diye bağırıyordu. Toplantıda Allison'ı konuşturmadılar. İnsanlar birbirlerine heyecanla gazetelerin kızıl canavarlıklarına ilişkin öykülerini aktarıyorlardı. Komünistleri destekleyenler çok azdı. Garston da bunlardan biriydi. Times ve Herald'dan Kore halkının Amerikan askerlerine karşı düşmanca davrandıklarına ilişkin fotoreportajları kesiyor, çalıştıkları ünitede hazırladığı bir panoya yanan Kore kentlerinin fotoğraflarını asıyor ve bütün bunlar niçin diye yazıyordu. Her akşam bip yerlerde konuşma yapıyor, makaleler yazıyor, bildiriler hazırlıyordu. Bazen eve geç saatlerde dönüyor ve Betty'yi bulamıyordu. Ona da kentin banyosunda görev verilmişti. Kadınlar Komitesi adına konuşmalar yapıyor, kadınları, anneleri savaşı protesto etmeye, yakınlarının ölmesine karşı çıkmaya çağırıyordu. 1 ay geçmiş ve işçilerin havası belirli biçimde değişmişti. Askeri başarısızlıklar herkesi etkilemişti. Mark James alay ediyordu. Rusları dize getireceklerdi güya, oysa Kore'nin yarısıyla bile başa çıkamadılar. Artık Whipper ilkin kızılların başladığını söyleyecek olsa ona hemen karşı çıkıyorlardı. Onun orası belli değil. Hiçbirimiz orada değildik. Zaten kimin başladığı o kadar önemli de değil. Önemli olan bizimkilerin ta oralara neden burunlarını soktu. Aslında işçilerden büyük kısmı hala her kötülükte biraz da iyilik bulunduğunu düşünüyordu. Fabrika habire sipariş alıyordu. Demek ki ücretler yükselecekti. Ancak kısa bir süre sonra fabrikaların askerleştirileceği, işçilerin fabrikalara bağlanacağı ve işçi ücretlerinin dondurulacağı söylentileri yayılmaya başladı. İşçiler artık Allison'ın ya da Garston'un sözlerini can kulağıyla dinler olmuşlardı. Whipper ekonomide genel canlanmanın işçilerin de yararına olacağını kanıtlamaya boş yere çalışıyordu. Hemen sözünü kesiyorlardı onun. Ya işçi ücretlerini dondururlarsa? Sendika toplantısında Garston'un verdiği öneri üzerine alınan Kore'de ateşkes imzalanması ve kentlerin bombalanmasını protesto kararını delegelerin 1/4'ü destekledi. Roberts gülümsedi. Aptallar, kendi kuyularını kendileri kazıyorlar. Bombardıman uçakları için motor yapan fabrikanın delegesi bombardımanların durdurulmasını istiyor. Amerikan işçilerinin bu kadar salak olabileceğini hiç sanmazdım doğrusu. FBI'dan Joyce, Roberts'a Garston'un aktif bir komünist olduğunu, aleyhinde bir sürü delil bulunduğunu söyledi. Ulusal çıkarlara aykırı davranmaktan hemen mahkemeye verilebilirdi Garston. Roberts biraz düşündükten sonra, böyle bir dava için yeterince önemli birisi değil o, dedi. Profesör McCrea'yı sandık sandalyesine oturtmak çok daha etkili olur. Bunun için de yeterince delil var elimizde. Hiç kuşkusuz fabrikaları kızıllardan temizlemek gerek ama eğer sizce bir sakıncası yoksa Garston'la biz uğraşırız. Profesör McCrea elleri bağlı olarak getirildi mahkemeye. Yargıca vicdanen rahat olduğunu söyleyen McCrea şöyle devam etti. Komünist değilim ben. Başkan Roosevelt'in ateşli bir yandaşıyım. Kore'de yaptıklarınızı suç sayıyorum ben. Bu yaptıklarınız Nuremberg mahkemelerinden sonra uluslararası hukuka genosit olarak giren suçun kapsamı içindedir. Savcı söz aldı ve haykırırcasına başladı konuşmasına. Karşımızda kızıllarca aldatılmış bir zavallı değil, Yale Üniversitesi profesörlerinden akademik kariyeri olan bir adam duruyor. Kendisi burada az önce uluslararası hukuktan söz etmeye kalktı. Herhalde siz kendisine daha önce Amerikan yasalarını bir hatırlatırsınız. Bir savaş durumundayken, yani bizim uygarlık için savaşa girdiğimiz bir sırada bu adam yalnızca barış istemek cesaretini göstermekle kalmadı, Amerikan gençlerini öldüren insanları desteklediğini de açıkladı. Bu düzenin çiğnenmesi demektir. Bu hatta ulusa meydan okumak demektir. McCrea'yı 4 ay hapse mahkum ettiler. Bill Koster öfke dolu bir yazı dikte etti. Dün Kızıl Profesör'ün karısı, Rusların verdikleri 20 bin dolarla zümrüt bir gerdanlık satın aldı kendisine. Amerika'nın can düşmanlarına daha ne zamana kadar efendice davranacağız? Çocuklarımız Kore topraklarında ölürken, biz burada onların katillerini yardım eden suçları, konforlu hapishane hücrelerinde 4 ay dinlenmeye mahkum ediyoruz. Bu olaydan hemen sonra da Koster ve tümüdeki gazeteciler bir başka sansasyonel haberle ilgili yazılar yazmaya başladılar. Central Park'ta Garston adında birisi, Shibalov adında bir Rus'a yeni tip ağır bombardıman uçaklarının projesini verirken yakalanmıştı. Gazetelerin bildirdiklerine göre bu Garston önde gelen komünistlerden biriydi. Mükemmel Rusça konuşuyordu ve Moskova'dan verilen çok önemli görevlerde kullanılıyordu. Hukuk öğrenimi gören Kızıl Ajan, fabrikaya sıradan işçi gibi girmiş ve burada herkesin sempati ve güvenini kazandıktan sonra yeni motorun projelerini çalmıştı. Onu tam motor projelerinin bulunduğu zarfa Shibalov'a verirken yakalamışlardı. Shibalov'u Benson bulmuştu. Genç sayılmayacak bir adam olan Shibalov, savaştan önce Vilno'da oturmuş, sonra Alman polisine hizmet etmiş ve 2 yıl Amerika'ya vize alana kadar Batı Almanya'da kalmıştı. New York'ta yoksulluk çekmiş ve bu iş için Benson'ın ondan evet cevabını alması hiç zor olmamıştı. Yalnızca şunu söylemişti Shibalov, hapiste bir yıldan fazla kalmaya razı değilim, paraları da ortalık karışmadan yatıracaksınız adıma bankaya. Avukat Betty'ye, durum çok ciddi dedi, Shibalov akıllı. Garston'la barış dostları mitinginde tanıştığını söylüyor. Garston da bunu doğruladı. Garston'un dediğine göre bu Shibalov ondan Kore ile ilgili yazı ve fotoğraf istemiş arkadaşlar için. O da Central Park'a bir zarf içinde gazete kesiklerini götürmüş. Shibalov zarfta proje bulunduğunu söylüyor. Garston komünist olarak tanınmış birisi. Onun da bunu inkar ettiği yok zaten. Kurtuluşu zor. Betty metindi. Yalnız bir kez ağlamıştı. Garston'la yürüdükleri sokağa, bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru, dar upuzun odayı anımsadığında, Garston'u büyük bir aşkla sevdiğini biliyordu artık. Birlikte yaşadıkları topu topu 2 aydı ama ona sanki Garston'dan önce hiç yaşamamış gibi geliyordu. Ne mektup alabiliyordu ondan ne de bir görüşmeyi düşünebiliyordu. Herkes için Garston'un yalnızca bir tanıdığıydı o. Smiles ona şöyle dedi, bu dürüst Amerikan iş yerine layık değilsiniz siz. Sizinki gibi güvercinler askerlerimizin gözlerini gagalıyor. Hemen polise bildirebilirdim sizi ama dua edin ki ortağım çok yufka yürekli. Şimdi defolun bakalım artık buradan. Betty kardeşinin Kore'ye gönderildiğini bildiren bir mektup aldı annesinden. Artık kızılları korumaya cesaret edemezsin. Komünistlerin neler yaptıklarını oku ve babandan seni bağışlamasını dile. Allah göstermesin Cime bir şey olacak olursa, onun kanı senin üzerindedir, unutma. Betty Barış Komitesi'nde daktilo olarak çalışmaya başladı. Önünde daktilo yazıyordu. Aşağıda imzalara bulunan biz, din görevlileri, Kore'deki kan dökümünün durdurulmasını istiyoruz. Gece gündüz gitmiyordu Garston'un hayali gözünün önünden. Güneş ışığı karşıki duvara üzerinde koşarcasına yer değiştiriyor, bazen sabahın pembe ışıklarıyla, bazen akşamın kırmızısıyla yıkanıyordu. Joe onu öpüyordu. İşini bitirdikten sonra çeşitli adreslerdeki kadınlara gidiyor, aydınlık bir gülümsemeyle çağrıya katılmalarını öneriyordu. Bir gün gazetede Koster'ın şu sözlerini okudu. Amerika için savaş başladı. Evet diye düşündü hafifçe gülümseyerek. Amerika için savaş başladı. Amerika'nın onuru, Amerika'nın özgürlüğü için savaş. Her şeyi kurtarabiliriz daha. Joe, bu savaşı biz kazanacağız. Yeniden senin o uzun dar odana gireceğiz. Bir koridora benzediğini söylemiştin o odanın. Hayır, mutluluğa giden bir patikaya benziyor odan. 29. ayrımın sonu sayfa 323.